Ayrım 5.
Tanın iki çocuğuna karşılık benim görüştüğüm kimse yok. Ne yapıyorsun tek başına bütün gün diyor bana. Onu sevmenin bütün vaktimi aldığını, başka hiçbir şey yetişemediğimi söylüyorum. Gülüyor. İnanıyor ama işine gelmiyor. Halbuki ben Baran'a böyle şeyler hissetmemiştim. Tançık'a geldiğinden beri sık sık geçirdiğim krizler dışında babama veya anneme dair hiçbir şey anlatamıyorum Tan'a. Neden bilmiyorum. Gitgide ketumlaşıyorum. Geçmişte olanların bu kadar canlı kalmasına şaşırıyorum. Ama Tan'ın gelişi ve hatta benimle kalışıyla birlikte gitgide kurtulacağım bu talihsiz anılarımdan. Belki de bunlardan kurtulmayı o kadar istiyorum ki şu aralar hayatımda başka hiçbir şeye ilgi duyamıyorum. Sanki kapatılması gereken bir hesabım var. Ama neden Tan'ı buna alet ediyorum orası belli değil. Tan, sırtımı ona fazla yasladığımdan mıdır nedir, bir türlü benim çocukkenki gücüme inanmıyor. Ona diyorum ki, insan ancak yanında sırtını dayayacak biri olduğunda dayanmaya ne çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 7. Koridorun girişinde Tan'la çarpışıyoruz. Elimizde iş çantaları. Arkası kapıya dönük ansızın ev sahibini görüyorum. Evin merdivenlerinden bize bakıyor. Elinde evin anahtarları, gözlerinde tanıdık bir ifade. Babamınki. Bak diyorum ona, orada işte yine bizi çağırıyor. Kuş tüyü yastıkların altına yeni sevgi sözcükleri bırakan dolgun kalçalı bir kız çocuğuyum. Kendime yeni yetme topuzlar örüyorum. Tan kollarımın arasından arkasına döndüğünde ise ansızın çocukları beliriveriyor. Gördün mü, sadece Kuzey ile Hilal var. Baban filan yok. Çaresizce ona tekrar sarılıyorum. Fakat o anda gözüm yeniden bize bakan babama takılıyor. İkisi bir olmuş ve beni annemin mezarının üstüne gömmeye çalışıyorlar. Babamla birlikte sen de suç işliyorsun. Ben gidiyorum. Dur diyor Tan arkamdan. Cam bir kapı açıyorum. Karşımda gökdelenler var. Camın aksinde gökdelenlerin arasında kendinden emin bir yüz görüyorum. O bütün babaların toplamı artık. Hızla cama geçiriyorum. Gökdelenler deliyor gözlerimi. Sabahleyin Tan telaş yataktan fırlayıp geç kaldı, çocuklarına koşuyor. Bu kramplı anı hep benimle. Yorganımın altındayken, giyinirken, satır aralarındayken, vites değiştirirken, adım atarken, uykuya dalarken, dururken, düşünürken. Babam ben uyumadan önce başucumda dikilerek elindeki çubukları gözlerime batırıyor. Ama kolay kolay pes etmem. Dayanabildiğim sürece ona karşı koyduğumdan bir türlü yok edemiyor beni. Yıkımın yanı başında yan ayak duruyor ve Tan'ın önünde gitgide sersemleşiyorum. İkindi uykusuna yatmış sevgilim ise hiçbir şeyin farkına varmıyor. Merdiven altına gizlediğim gücümü, koridorlar arasında koşturup aramaktan yorgun düştüğümü hiç görmüyor. Saatler geçiyor. Yolu tıkayan bir kamyon yüzünden Tan çocuklarına geç kalmış. Kamyon gittiğinde onlar uyumuş olacak. İşin uzadığını söyle, benimle birlikte olduğunu ve onları ihmal ettiğini sanmasınlar. Sabaha karşı sancılarım artıyor. Beni apar topar hastaneye yetiştiriyor. Ikının diyor doktor. Hadi gayret edin biraz daha. Tan'ın çocuğunu doğuruyorum. O kadar mutluyum ki. Sonunda benim de önemim belgelendi. Hemşire doğurduğum çocuğu yanıma getirirken borcunuz 8.000 lira diyor. Nasıl olur bu kadar ucuza doğum yapılmaz ki diye şaşkınlıkla soruyorum. Siz bir taş doğurdunuz. Bakın işte burada. Onu tarttık ve 8.000 liradan fazla etmediğine karar verdik. Buyurun sizde kalsın. Domatesle biberleri çarçabuk çıkarıyorum buzdolabından. Tatsız bir yemek olacak. Çiçeklerime su veriyorum. Tan çocuklarıyla. Bense onun hayatının diğer yanındaki gölde serinlemeliyim. İkimize ait ortak bir su birikintisi dahi yok. Kiralık mayolarımızla iki kulaç atıp çıkıyoruz. Akşam Tan, Kuzey ve Hilal'i uyuttuktan sonra beni tekrar o karanlık eve götürüyor. Babam beliriyor yanımızda. Çılgına dönüyorum. Yine bana ihanet ettin diyorum Tan'a öfkeyle. Madem burayı benimle birlikte kiralamak istiyorsun, kim olduğumu babama açıklamalısın. Susuyor ve babam onu kolundan çekip götürüyor. Karanlıkta bütün odaları tek tek arıyorum. Rulo halindeki halıya takılıp sendeliyorum. Babamın kahkahaları çınlıyor boş duvarlarda. Ben bir çare onların peşinde koşturuyorum. Uyku aralarında Tan'ın soluğunu boynumda duyduğumda hala yanımda olmasına çok şaşırıyorum. Ayağımda 8'er santim topuklu ayakkabılar varmışçasına kayıp kafamı yarana dek hızla inmeliyim bu evin merdivenlerinden. Durmak yok. Merdivenlerin başında felçli geçmişime çeki düzen vermeye çalışırken babamla karşılaşıyor ve yeniden merdiven altına kilitleniyorum. Sabahları pijamamda yeni bir sökük aramaktan yorgun düşmüşüm. Çocukluğum, kara kalem çizen bir öğrencinin acemice yaptığı resimler gibi. Arkadaşlarım gibi paldır küldür yaşamak, sabahları uyandığımda çapaklarımı güvenli elleri yıkatmak istemiştim. Annemle babamın hayatımın başlangıcına yamaladıkları yalandan başka bir şey daha bulacağımdan emindim. Sınıfın bir köşesinde tek ayağım havada cezamı çekerken arkadaşlarım sıraların ardından alay ediyorlar benimle. Hey çocuklar bakın, Maya nasıl da dengesini kaybetmiş. Ha ha ha, kollarını iki yana açmadan tek ayak üzerinde duramaz ki o. Kaktüs mezarlığındaki cam kırıklarına basmadan ayakta durmak çok zor geliyor bana. Annem ile babamın henüz ilk günahımı bile işlemeden bana sundukları yalnızlık kopkoyu bir suçlulukla cezalandırıyor beni. Biraz sonra babam elindeki içki bardağını yine şakaklarına dayıyor ve ben tek ayak üzerinde bir kez daha kaktüs mezarlığı yalanlarını dinlemeye hazırlanıyorum. Tan ve tabii çocukları çıkıp geldiğinden beri birlikte yaşadığımız ev, kendimizi dışarıdan gelecek her türlü tehlikeden korumak için sığındığımız tepesi göklere değen bir daire. Yorgun argın eve geldiğinde denizin çekildiğini fark etmiyor. Ne çıkıp bir gezinti yapmayı istiyor, ne karşı kıyıda havlayan bir köpeğin sesini duymayı, ne de serin gecelerde ayın haritasını çizmeyi. Tan benim ülkeme girdiğinde yorgun bir insandır artık. Ben boş yere sıramı beklememeliyim. Akşam oldu mu ertesi güne başlayacak enerji toplamak için geliyor ve sabahın ilk ışıklarıyla çıkıp gidiyor. 8. Ambulanstayız. Az önce yanımızda tatlı tatlı dururken babasının bana bir şeyler söylemesi esnasında kendini balkonun demirlerinden aşağı bırakan Hilal'i hastaneye yetiştiriyoruz. Sağanak yağmur. Siren sesleri kulaklarımızda patlıyor. Tan eliyle yüzünü örtmüş, sessiz sessiz ağlıyor. Benim yüzümden olduğunu düşünüyor. Peki ben bununla nasıl yaşayacağım? Gerçekten benim yüzümden mi? Keşke ben de babamın gözü önünde asansör boşluğuna sığınmak yerine aşağılara atıverseymişim kendimi. Babasının ilgisini çekmek için Hilal'in kendini terastan aşağı büyük bir huzur içinde bırakarak iki kat aşağıdaki balkona düşmesiyle ikimizin de mutluluğuna çelme takmasını kıskanıyorum. Ön koltukta kuzeyin sesini duyuyorum. Niçin baba? Hilal'in narin vücudu kıpırdıyor. Ölmeyecek, biliyorum. Günler sonra dönüş yolundayız. Tam direksiyonda. Çocuklar arkada. Küçüklüğümdeki gücüme artık daha çok şaşırıyorum. Sellere gömülmüş tarlayı beklemekten usanmayan, sersem bir korkuluk gibi bırakılmışım. Yeniden o günlere dönüp sınıfta kalmayı istiyorum. Kimseye sormadan, puantiyeli eşarbımı paçavraya çevirmeyi, bana bağıranların kirpiklerine mandal takmayı, çocukların hasara uğrayan güverteleri benimki gibi sular altında kalmış değil henüz. Kendimi karantinaya sokarak daha ne kadar nefes almayı sürdürebileceğim böyle. Kimseye imtiyazlı bir sevgi duymadan yaşamayı öğrendin mi nihayet? Annen gibi olmayacaksın değil mi? Babamı doğrularken titriyorum. Ona daha da öfke duyuyorum. Benim için seçtiği yolun beni hep daha da yalnızlığa sürüklediğini görmediği için. Ormandan aforoz edilmiş kambur bir aslan gibi önce başını ardından pençelerini göstererek sarhoş çığlıklar atıyor kulağıma. Sisin içinde bir karaltı ararken Tan'ın serin kanlı bakışlarıyla karşılaşıyorum ve bir nebze huzur buluyorum. Deniz çekildiğinde kalbime soluk veren serum şişesi suya düşüyor sessizce. Kendime yakıştırdığım bir başka ölüm biçimi yok. Hiçbir sevgi kırıntısına rastlanmayacak otopside. Ne Tan ve çocukları, ne ona ilk sevgimi bile gösteremeden göçüp giden Mehmet amca, ne artık beni düşündüğünden bile emin olamadığım Sarp, ne benden ölesiye çekinen Baran, ne de babam ve zavallı annem benim için matem tutacaklar. Sabıkalı suratımı Tan'ın karnına iyice gömüyorum. Bir boşluğa dayanıyor gibi miyim, yoksa yine? Yatağıma yaklaşırken başucumda babamın gölgesinin nasıl olduğunu görüyorum. Kambur gölge kollarını iki yana açmış kafa tutuyor. Gövdemin üzerine abanıyor, saçlarımı çekiyor. Kalbimde bir basınç. Hayır dur bırak beni, gölgeni çek üzerimden. Sensiz bir tek rüya göremeyecek miyim? Karşıki duvarlar hızla yaklaşıyor. Babam boynumu sıkıyor. Duvarlar beni iki yanımdan sıkıştırmış. Hızla koşuyorum ama bastığım her yer daralıyor. Bütün organlarım seyiriyor, giderek yer değiştiriyor. Yukarılarda bir yerden babamın sarhoş kahkahalarını duyuyorum. Ve ansızın hatırlamaya başlıyorum. Annem kendini astıktan sonra olanları. Babam çarşaf dolabına bu kez havluları yerleştiriyor. Masa örtülerini farklı bir rafa diziyor. Tuvalet masasının öndeki aynanın çerçevesinde yeniletiyor. Gece lambasını koltuğun arkasına taşıyor. Komodinin üzerindeki kitaplarla müzik dolabındaki plaklarda raflardaki yeni yerlerini alıyor. Ama divanın yırtık kumaşını diktirmeye akıl edememiş. Salon kapısının camı da hep kırık kalmış. Ve bana sürekli bağırıyor. Senin annen yok, yok diyorum, anla artık bunu. Babamın elindeki terlik saçlarımı sıyırıp ölü çiçeklerin bulunduğu saksılardan birinin içine düşüveriyor. Parmakları gözlerimi delecek. Boynum acıyor. Boğulacağım. Kaktüs mezarlığındaki en ücra köşeyi bile ıssız bir korku silmiş. Bana sürekli bağırıyor. Bir daha bana anne lafı etmeyeceksin, tamam mı? Senin annen yok. İşte bu kadar. Sur dibindeki caminin minaresinden okunan sabah ezanı midemin sancısını kalbime dek çıkarıyor. Ancak kalbini yoklayan babam oluyor. Bir yandan da masanın üzerindeki sakinleştiriciye ulaşmaya çalışıyor. Niçin, niçin ben derken kafalarına miğfer takmış farelerden birini görüyorum. Tuvalet masamın köşesinden gözlerini dikmiş süzüyor beni. Bağırıyorum, kıpırdamıyor bile. Hiç korkutamadım onu. Git buradan, haydi çekil git diye haykırıyorum canhavliyle. Muzipçe sırıtıyor. Bak diyorum babama, senden korkumdan bir fareye bile söz geçiremiyorum. Miğferli fareler gitgide çoğalıyor. Babam yine yaklaşıyor. Yo, bu kez katlanamam. Mutfakta yere düşüyorum. Buzdolabının kapağı üzerime kapanacak. Kekeliyorum. Fareler meraklı gözlerle başıma üşüşüyor. Başka kimse yok mu beni merak eden? Daha önce hiç miğfer takan fare görmemiştim. En yeşil olanı çarçabuk yanıtlıyor. Senin halini gördükten sonra başka türlü rahatça dolaşamazdık burada. Bizim canımız seninkinden daha kıymetli. Farelerle arkadaşlık edeceğim hiç aklıma gelir miydi? Birden bir miğfer de kendime takmam gerektiğini hatırlıyorum. Yoksa buzdolabının üzerime kapanan kapısının açıldığını bir daha göremeyeceğim. Altımdan bir ıslaklık hızla yayılıyor mutfağın fayanslarına. Tam boyuna vuruyor yanaklarıma. Hala farkında değilsin geldiğimin. Ama bak buradayım, geçti artık, hepsi geçecek. O yanı başımda. Gözlükleri dışında çıplak. Boğuk hıçkırıklarım dinmek bilmiyor. Bu habersiz cinnet nöbetlerinin sonu hiç gelmeyecek mi? Onu tutuyorum, tutuyorum, güvendeyim şimdi. Dışarıda kötülük var. Lütfen tam burada böyle. Kuledenin heykelleri gibi donup kalalım. Hiç çıkmayalım buradan. Böylece duralım burada. Babam beni kaktüs mezarlığına kapatıp durmadan aşağılıyor. Senin annen yok, anlıyor musun? Hiç kimseye ait değilsin sen. Seni yalnız bıraktığım için bana şükran duyacaksın. Başkalarının seni yıkmasından daha iyidir böylesi. Ilık bir iklimde yüz çizgilerimin yeniden çizildiğini görecek miyim acaba? Hava karardığında yemekler pişmek üzereyken kendimi yerde buluyorum ansızın. Tam beni derhal kucaklayıp yatağa sürüklüyor. Elleri saçlarımda, dudaklarımda geziniyor. Babamın bütün çizgilerimi silmeye ant içmiş parmaklarına dönüşüveriyor birden. Kanıyorum. Kan var. Hayır bir tanem, hiçbir yerin kanamıyor. Hiçbir şeyin yok. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Elimde değil. Zaten hep korkardım, bilmiyor musun? Küçük bir kız çocuğuyum ve suratımdaki çizgilerin silinmesinden korkuyorum. Kimsenin haberi yok, biliyorum. Her şeyi önceden biliyordum. Bilmiyor musun derken gırtlağımı yırtarak bağırmaya başlıyorum. Senin de suratıma kendi çizgilerini asmana asla izin vermeyeceğim. Ben hiçbirinizin deneme tahtası değilim. Tan susuyor. Tıpkı o kaktüs mezarlığında çizgileri alınırken çaresizce susan küçük kız gibi. Ne olur Tan, arkanı dönme bana, çok korkuyorum. Gecenin yatakları karıştırıyorum. Tan yerine babama sarılmışım. Feryat ederek fırlıyorum yerinden. Arkamda terliği, yorganı, lambayı fırlatıyor. Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Ne olur rahat bırak. Annem gibi olmamı istemiyorsan bırak artık beni. Tan'ın sesi çınlıyor derken kulaklarımda. Her şey geçecek canım. Yakında iyi olacaksın. Ama ben senden de korkuyorum. Ya sen de çekersen altımdaki ipi? Tan'a duyduğum sevgiyi çocuklarından ayıramıyorum. Uykuda kalıp açık bir denizde Tan'ı tek başıma sevmem mümkün değil çünkü. Yüzlerce mil ileride birbirimize yeniden değmemiz imkansız. Ve ben tutunabilecek bir kara parçası bile bulamıyorum. 9. Çekinmeden yaklaşıyorum babama. Temkinliyim. Kaktüs mezarlığının asansöründe yankılanan boğuk çığlıkların ardından elindeki içki şişesiyle önce kendi kafasına vuruyor. Alnından akan kanlar daha yanağına ulaşmadan bu kez benim saçlarımın arasında gezdiriyor sarhoş cam kırıklarını. Koşup kapıyı açıyor ve can havliyle asansörün düğmesine defalarca basıyorum. Ancak asansör gelmeden kapısı açılıyor ve kurtulmak için daha fazla bekleyemeden boşlukta buluveriyorum kendimi. Ya yukarı çıktığımda yine çekirdeğime isabet ederse? Yerlerinden kıpırdaması mümkün olmayan kocaman taşlar böbreklerimi ele geçirmiş. Arada bir parçalanıyor ve mesanemi tıkıyorlar. Göğüs kafesime kılçıklar batıyor, ellerim karıncalanıyor. Deniz altında sular gitgide yükseliyor. Hala bana el sallayan iyi insanları seçebiliyorum. Ancak onlara bir türlü karşılık vermek gelmiyor içimden. Bazen kaktüs mezarlığında burnuma çam kokuları geliyor. Yerlerde kozalaklar görüyorum. Kangren olmuş ayaklarım, bir korkuluğunki gibi cansız artık. Çık dışarı çabuk. Dur bir dakika, anlayamıyorum. Çık diyorum sana, ben bir şey yapmadım. Dışarı çıkmak ve yeniden kaktüs mezarlığında onun karşısına dikilmek zorundayım. Çıkıyorum tıpış tıpış. Elleri boğazımda, saçlarımda, yanaklarımda hoyratça. Kendini savunma, savunma diyorum sana. Yüzümü eliyle sertçe yapıştırıyor duvara. Ne istiyorsun benden? Bak, bütün cenaze törenlerinde senin yanında hazır bulunuyorum. Bana karşılık verme. Alkışlarını kim ödüllendirebileceğini sanıyorsun ki? Unut artık şu cenaze töreninde. Lütfen, hiçbir çocuk bu kadar incinmesin. Yarım kalmış geçmişim tanı bile sevmemi engelliyor. Ökçelerimin üzerinde yalpalamadan durabildiğimi keşke görebilseydi annem. Geçmişim sürekli ayağıma dolanıyor. Yalnız babam değil, Mehmet amca ve diğerleri de sürekli peşimdeler. Sarp'ı, Baran'ı, Mehmet amcayı düşünüyorum. Beni sevenler gerçekten var mıydı? Peki onları niye acımasızca unutmak istedim? Annem gibi olmalarından mı korktum? Peki ya Tan'a da aynı şeyi yaparsam? Bir buzul parçasının üzerinde erip gidiyorum. Buzul eridikçe ben de ufalıyorum. Tepemde gözleri yaşlı güvercinler uçuşuyor. Başım, kollarım, bacaklarım gitgide kopuyor gövdemden. Diz kapaklarımdan asılmışım. Okyanusların dibine bile erişemeyecek kadar lanetliyim. Martılar çığlık çığlığa. Bazen bu arkası gelmeyen çabalardan vazgeçip buzul henüz iyice erimemişken suya atlayıvermek istiyorum. Bazen de ısrarla buzulun üzerinde kalıp annem ve babamla yeniden ilişki kurmaya çabalıyorum. Tepede martılar uçuşuyor. Hızla eriyorum. 10. Tan tarafından karşılanacak olmak daha yolda yürürken endişelerimi kaldırım diplerine süpürüyor. Apartmanın önüne gelince yukarıya bakmıyorum. Sadece anahtarla açmadan önce kapının zilini çalıyorum. Tan yerine babam oturuyormuş divanda. Karanfiller soluk alamıyor. Papirüslerin suyu bitmiş. Yeşil salata ve biberler yemek hazırlığının başlamasını bekliyor. Dakikalar geçmek bilmiyor bir türlü. Gitmek için kıpırdanmaya başlıyor. Yüzü pelte gibi. Bir an önce evimde şimdi yaşayan ne varsa hiçbir ölmeden gitsin istiyorum. Burada fareli kaktüs mezarlığının, kirli havluların, ölü böceklerin yeri yok. Ama Tan niçin gelmiyor? Tan da bir baba. Onun çocuklarına kayıtsız kalmasını elbette istemiyorum. Ama neden bütün babalar beni unutuyor her seferinde? Bir türlü sabah olmuyor. Pencerelerden içeri uzatıyorum kafamı. Yataklar gıcırdıyor. Yastıklar yere düşüyor. Spermler derin yolculuklarında. Geceye başlarken gevşetilen gerdanlıklar tam vaktine doğru menekşe renkli boyunların etrafında yeniden değerini buluyor. Yanında soluk alan eşin takdiriyle güne uyanmak, baharat kokulu cinnetlerden biraz daha esirgiyor aşıkları. Sabahleyin çıka geliyor Tan. Çabuk giyin, gidiyoruz diyor. Çocuklar bekliyor. Evin önünde durduğumda bir an tereddüt ediyor.